Sayılar kitabının 9. bölümüne geldik. Bu bölümün konusu Fısıh Bayramı'dır ve onların üzerlerini örten bulut bu bölümde yer almaktadır. Çöl yolculuğu yapanların tümü Fısıh Bayramı'nı kutluyor. İsraillilerin Mısır'dan çıkışlarının 2. yılının 1. ayında Rab Sina çölünde Musa'ya şöyle seslendi. İsrailliler fısıh kurbanını belirlenen zamanda kessinler diyor 9. bölümün 1 ve 2. ayetleri. İsrail halkı çölde yolculuk yaparken Fısıh Bayramı'nı kutlayacaktı. Böylece Mısır'dan ayrılışlarının 2. yılında bu Fısıh Bayramı'nı kutladılar. Bayram kutlanırken bir sorun çıktı. Bazı adamlar bir cesete dokundukları için kirli sayıldılar ve bundan dolayı Fısıh Bayramı'nı kutlayamazlardı. Durumu gelip Musa ile Harun'a bildirdiler ve bu durumda ne yapmaları gerektiğini sordular. Musa, Rabbin sizinle ilgili bana neler söyleyeceğini duyuncaya dek bekleyin dedi diyor 8. ayette. Bakın burada Musa elindeki bir kitaba ya da kilisenin tüzüğüne bakmadı. Kilisede üyelik toplantılarının nasıl düzenleneceği konusunda yazılan bir protokol kitabına bakmadı. Doğrudan ne yaptı? Tanrı'ya başvurdu. Daha önce de kerelerce söylemiş olduğum şeyi tekrar söyleyeceğim değerli dostum. Bugün bu durumlarda Rabbin sözüne başvurmalıyız. Tanrı bize sözü aracılığıyla konuşur. Eğer Rabbin bize ne demek istediğini öğrenmek, anlamak istiyorsak Rabbin sözüne başvurmalıyız. Bunun dışında başka bir şey geçerli değildir. Rabbin sözü. Evet, Rab bize sözü aracılığıyla konuşuyor ve biz Tanrı'nın sözünü okumalıyız ve Tanrı'nın bize ne dediğini, neler söylemek istediğini söz aracılığıyla öğrenmeliyiz. Tanrı çocuğunun gidebileceği yetki kürsüsü Tanrı sözüdür kardeşim. Tanrı sözü somut olarak elimizdedir. Tabii ki biliyorum, Tanrı'nın sözünün bazı durumlarda nasıl yorumlanacağı konusunda fikir ayrılıkları vardır. Bu nedenle Tanrı sözünü çalışıp akla uygun şekilde nasıl yorumlandığını öğrenmeliyiz. Rab Musa'ya şöyle dedi, İsraillilere de ki, sizlerden ya da soyunuzdan ölüye dokunduğu için kirli sayılan ya da uzak bir yolculukta bulunan biri Rabbin fısıh kurbanını kesebilir. İkinci ayın 14. gününün akşamüstü fısıh kurbanını kesip mayasız ekmek ve acı otlarla yiyecek. 9-11 ayetler arası. Kirli sayılanlar konusundaki çözüm neydi? Fısıh bayramını zamanında kutlayamayanlar daha sonra, yani bir ay sonra kutlayabileceklerdi. Gündüzün bir bulut sütunu, geceleyin bir ateş sütunu onları izliyor. Bakın ne diyor? Konut, yani levha sandığının bulunduğu çadır kurulduğu gün üstünü bulut kapladı. Konutun üstündeki bulut akşamdan sabaha kadar ateşi andırdı. Bu hep böyle sürüp gitti. Konutu kaplayan bulut gece ateşi andırıyordu diyor Sayım 9. bölüm 15-16 ayetler. İsrailoğullarının üzerinde onları örten bir bulut vardı. Buna kutsal kitap Şekina görkemi ya da Şekina yüceliğidir. Onları çevredeki diğer uluslardan farklı kılan birçok özelliklerden biri bu bulut, bu Şekina yüceliği idi. Paulus Roma'daki imanlılara yazarken İsrailoğullarına özgü onları belirleyen farklılıkları sıralarken bundan şöyle söz etti. Kardeşlerimin, soydaşlarım olan İsraillilerin uğruna ben kendim lanetlenip Mesih'ten uzaklaştırılmayı dilerdim. Oğulluk, yücelik, antlaşmalar, buyrulan kutsal yasa, tapınma düzeni ve vaatler onlarındır. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih'te bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza kadar övülecek Tanrı'dır. İşte burada yücelikten söz ederken bu özel Şekina yüceliği düşünülüyordu. Tanrı'nın gözle görülebilir varlığının belirtisine sahip tek halk İsrail halkıydı. Rabbin buyruğu uyarınca göç eder Yine Rabbim buyruğu uyarınca konaklarlardı. Bulut konutun üzerinde durdukça yerlerinden ayrılmazlardı. Bulut konutun üzerinde uzun süre durduğu zaman Rabbim buyruğuna uyar, yola çıkmazlardı diyor Sayılar 9. bölüm 18-19 ayetlerde. Daha önce de hep söylediğim gibi çöl yolculuğuna ne zaman başlayacakları, ne zaman duracakları konusunda karar veren Musa değildi. Acaba bugün yola çıkacak mıyız yoksa çıkmayacak mıyız diye karar verecek olan ne Musa'ydı ne de Harun. Tanrı karar veriyordu. Bugün kabullenmemiz gereken bir gerçek vardır. Rab-i İsa Mesih kendi kilisesinin başıdır. Kiliseye yani imanlılar topluluğuna öncülük yapacak olan odur. Ancak bizim bir sorunumuz vardır. Kilise o kadar meşguldür ki Rab'den fikir alacak zamanı olmadığını söylüyor. Rab'be danışmadan iş yapıyor. Önce ne yapacağı konusunda karar verir, sonra da bir dua ile Rabbim bunu onaylamasını ister. Kardeşim, sen bu işi yapmadan önce Rab'be sordun mu? Ona danıştın mı? Hayır. Öyleyse şimdi neden onu senin kararına ortak etmeye çalışıyorsun? Mesih her zaman kendi kilisesinin başıdır ve ona ait olanlar onun önünden değil, onu izleyerek onun ardından gitmeleri gerekir. Belki fark ettiniz. Bazen aynı kamp yerinde birkaç gün hatta aylarca kaldılar bu halk. Sina Dağı'nda yaklaşık bir yıl konakladılar. O kocaman çölde 40 yıl boyunca dolaşıp durdular. Bulut konutun üzerinde 2 gün, 1 ay ya da uzun süre kalsa bile İsrailliler konakladıkları yerde kalır, yola koyulmazlardı ama bulut kalkar kalkmaz yola çıkarlardı. Rabbim buyruğu uyarınca konaklar ya da yola çıkarlardı. Böylece Rabbim Musa aracılığıyla verdiği buyruğa uydular diyor 22-23 ayetlerde. Sabahleyin bulut üzerlerinden kalkar kalkmaz ne yapıyorlar? Yolun göründüğünü ve hemen yola çıkma zamanı geldiğini biliyorlardı. Levililer hemen buluşma çadırını toplamak için işe koyulurlardı. Öyle sanıyorum ki bunu yarım saat içinde yapabiliyorlardı. Akşamleyin konaklamaya gelince de yine aynı hızla çadırı kurabilirlerdi. Konakladıkları zaman onlara öncülük eden bulut sütunu gelip üzerlerine çardak gibi yayılır ve onları korurdu. Bu bulut ve ateş sütunları Şekina yüceliği diye bilinen ve Tanrı'nın gözle görülebilir huzurunu belirleyen bir şeydi. Onların çöl yolculuğu sona erince ve Kral Süleyman tapınağı inşa ettirdikten sonra kutsal kitap diyor ki kahinler kutsal yerden çıkınca Rabbin tapınağını bir bulut doldurdu. Bu buluttan dolayı kahinler görevlerini sürdüremediler. Çünkü Rabbin görkemi tapınağı doldurmuştu. Bunu 1. Krallar 8. bölümde okuyoruz. Bakın Tanrı kendi huzurunun orada olduğunu göstererek tapınağın kutsal olduğunu gösterdi. Ancak şunu da söylemeliyim ki daha sonra İsrail Rab'den yüzünü çevirdiği zaman yani Rab'be sırtını döndükleri zaman Rab da yüzünü İsrail'den çevirdi ve Rabbin Şekina yüceliği tapınaktan ayrıldı. Hezekiel peygamber kutsal ruhtan aldığı ilham ile Tanrı'nın Şekina yüceliğinin tapınaktan istemeden nasıl ayrıldığını kaydeder. Hezekiel peygamber Rabbin huzurunu temsil eden bulutun oradan kalkıp gittiğini tüm ayrıntılarıyla açıklar. Elçi Yuhanna Rab-i İsa Mesih hakkında bir kez onun yüceliğini gördük diye yazdı. Ancak onun dünyaya ilk gelişinde tanrısal yüceliğini çok kişi görmedi. Bu yüceliği Tanrı'nın varlığında babanın yanında bıraktı ve kendisini alçaltarak yeryüzüne geldi İsa Mesih. Yeryüzüne bir bebek olarak geldiği zaman tanrısal özelliklerinden sadece yüceliğini bıraktı. Diğer özellikleri bırakmadı. O tekrar yeryüzüne geldiği zaman yani İsa Mesih gökte insanoğlunun belirtisi görülecektir. İnanıyorum ki sözü edilen yücelik ve belirti Rabbin Şekina görkemi olacaktır. Mesih tüm görkemiyle yeryüzüne tekrar dönecektir. Bu belirti kilise için değildir. Mesih imanlıları olarak bize Tanrı'nın gözle görülebilir varlığı açıklanmıyor. Onun huzuru Rab-i İsa Mesih'in şahsında açıklandı ve şimdi o kutsal ruhu aracılığıyla kendisine iman edenlerin içinde yüreklerinde yaşayarak varlığını bizim içimizde sürdürür. Kutsal ruh her imanlıda barınıyor. Kardeşim, gerçekten bu çalışmalarımızda Tanrı'nın harika gerçekleriyle yüz yüze gelmekteyiz. Şimdi 10. bölüme geldi. Konu gümüş borazanlar ve marş buyruğudur. Yürüyüşe başlamadan önce son talimat iki gümüş borazanın yapılışı ile ilgilidir. Bunlar yapıldıktan sonra çöldeki yolculuk başlayacaktır. Bunu 11. ayette okuyabiliriz. Rab Musa'ya şöyle dedi: "Dövme gümüşten iki borazan yapacaksın. Bunları topluluğu çağırmak ve halkın yola çıkması için kullanacaksın." Sayım 11 ve 2. ayetler. Burada iki rakamı kutsal kitapta Tanrı'nın saptadığı şahit sayısıdır. Herhangi bir durumda anlaşmazlık varsa iki tanığın ağzından çıkan sözlerle mesele halledilirdi. Bu iki borazan İsrailoğullarının çölde sürdürecekleri yolculuğu başlatmak için kullanılacaktı. İki borazan birden çalınınca bütün topluluk senin yanında buluşma çadırının girişi önünde toplanacak. Yalnız biri çalınırsa önderler, İsrail'in oymak başları senin yanında toplanacak diyor 3 ve 4. ayetlerde. Bu borazan tek başına çalındığı zaman oymak önderleri toplanacaktı. Bu söz bize başka bir olayı hatırlatır. İnsanlık tarihinde bir borazan daha son kez çalacaktır. Ve bu kez kilise topluluğu, inanlılar topluluğu bir araya gelecek ve Rabbi gökte karşılayacaktır. Son borazan sesi kilise için çalacaktır. İnanıyorum ki o son borazan Rabbi İsa Mesih'in sesi olacaktır. Bu onun son çağrısı olacaktır. O insanlara defalarca çağrıda bulunmuştur. Laodikya'daki kiliseye çağrısı şuydu: "İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla ve o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz." Vahiy 3:20. Son çağrısıyla kilise topluluğunu dünyadan kendisine çağıracaktır. Bu onun son çağrısı olacaktır. Yani İsa Mesih'in. Tek bir borazan, Rab İsa Mesih'in sesi tüm imanlıları çağıracak ve onları bir araya toplayacaktır. İşte bu olaya biz aşırı sevinç göğe alınışı diyoruz. Borazan kısa çalınınca doğada konaklayanlar yola çıkacak. İkinci kez kısa çalınınca da güneyde konaklayanlar yola çıkacak. Borazanın kısa çalınması oymakların yola çıkması için bir işarettir. Topluluğu toplamak için de borazan çaldırt ama kısa olmasın diyor Sayım 15-7 ayetler arası. Borazanların amacı bu kocaman insan kitlesini bir araya toplamaktı. Dağınık şekilde değil, düzenli şekilde sıraya geçip önceden belirlenen biçimde çölde yürüyeceklerdi. Sizi sıkıştıran düşmana karşı ülkenizde savaşa çıktığınızda borazan çalın. O zaman Tanrınız Rab sizi anımsayacak, sizi düşmanlarınızdan kurtaracak diyor 9. ayet. Borazanın bir başka işlevi vardı. Savaş durumunda çalınıp herkesi savaşa hazırlayacaktı. Sevinçli olduğunuz günler, kutladığınız bayramlar ve yeni ay törenlerinde yakmalık sunular ve esenlik kurbanları üzerine borazan çalacaksınız. Böylelikle Tanrınızın önünde anımsanmış olacaksınız. Ben Tanrınız Rabbim. 10. ayet. Aynı borazanlar ile yılın, ayın ve günün belli saatleri de belirtilecekti. Bu borazanlar gümüşten yapılmıştı. Başka çalışmalarımızda da gördüğümüz gibi gümüş kurtuluşu simgeler. Bu borazan ile kurtuluş bulan bir halkı çağırmak tabii ki normal bir şeydir. Tanrı onları bu şekilde çöl yolculuğunda yönlendirdi. Çölde ne şekilde yürümeleri konusunda Rab onlara bu borazanlar ile sinyaller veriyordu. İkinci yılın ikinci ayının 20. günü bulut levha sandığının bulunduğu konutun üzerinden kalktı. İsrailliler de Sina çölünden göç etmeye başladılar. Bulut Paran çölünde durdu diyor Sayılar 10. bölüm 11 ve 12. ayetler. Şimdi Sina dağının eteklerinde topu topuna bir yıl konaklamışlardı. Bu zaman içerisinde Rabbin onlara verdiği ruhsal yasayı aldılar. Gümüş borazanların yapılması konusunda talimatları yine Rab'den aldılar ve buna göre borazanlar yapıldı. Şimdi borazanlar çalıyor ve İsrailoğulları çöldeki yolculuklarına başlıyorlar. Bu bölümde detaylar oldukça kabarıktır. Şimdi biraz gerilere gidelim. İkinci bölümde nasıl kamp kuracakları konusunda talimatlar verilmişti. Bunlara bakalım. Hatırlarsanız Levi Oymağı buluşma çadırının çevresinde kamp kuracaktı. Musa ile Harun tapınma çadırının doğusunda, Merari kuzeyinde, Gerşon batısında ve Kehat ise güneyinde konaklayacaktı. Bundan ayrı 12 oymağın çadırları da bunların ötesinde kurulacaktı. Kampın doğusunda Yahuda oymağı vardı. İzakar ve Zevulun oymakları Yahuda'nın bayrağı altında Yahuda oymağı ile birlikte kamp kurardı. Bu bayrak üzerindeki resim bir aslan resmiydi. Bu üç oymak başlarını kaldırıp da aslan resmini gördüklerinde hangi oymağa ait olduklarını hatırlayabilirlerdi. Ruben oymağı kampın güneyindeydi ve Şimon ile Gad, Ruben ile birlikte kamp kurardı. Batıda Manaşe ve Benyamin, Efraim oymağı ile onun bayrağı altında kamp kurardı. Aşer ve Naftali oymakları Dan oymağı ile birlikte aynı bayrak altında kamp kurardı. İsrailoğulları düzenli bir şekilde konaklarlardı. Her oymak ve her aile tam nerede konaklayacaklarını biliyorlardı. Bakarsınız bir sabah erken Rabbin bulutu kamp üzerinden kalkar ve tüm İsrailoğulları hareket etmeye hazırlanırlar. Her aile, her oymak kendi eşyalarını toplamaya başlar. Tapınma çadırı bozulur, toplanır. Hareket etme zamanı gelmiştir. İlkin ne yaparlar? Musa ile Harun bir sinyal verip gümüş borular çalınır. İlk harekete geçen kimdir? Kehat oymağı Rabbin sandığını önde taşıyarak yola çıkılır. Çöl yolculuğunda Rabbin sandığı onlara öncülük ederdi. Bu bize bir örnek olmalı değerli kardeşim. Rab İsa Mesih de kilisesine öncülük edendir. Bu dünyanın çölünde ona iman edenlere Rabbimiz öncülük edebilen tek kişidir. Evet, Rabbimiz bize öncülük eder. Böylece ilk borazan Musa'yı, Harun'u ve Rabbin sandığını tüm İsrailoğullarının önünde yürümek için harekete geçirir. Borazan tekrar çalınır ve bu kez Yahuda oymağı doğudan kalkıp hareket eder. İzakar ve Zevulun oymakları Yahuda'nın bayrağı altında Yahuda oymağı ile birlikte yola koyulurdu. Bunların ardından Gerşon ve Merari kendilerine emanet edilen tapınma çadırının parçalarını yani çadırın ağır parçalarını, tahtaları, çubukları, direkleri taşıyarak yola çıkarlardı. Sonra borazan tekrar çalar ve bu kez Ruben, Şimon ve Gad oymakları yürüyüşe başlardı. Bunların tümü Ruben'in bayrağı altında yürürlerdi. Sonra yine borazan sesi duyulur ve bu kez Kehatlılar hareket ediyorlar. Bunlar Rabbin sandığı hariç tapınma çadırına ait tüm eşyaları taşıyanlardır. Rabbin sandığı daha önce herkesin önünden gitmek üzere yola çıkmıştı. Buluşma çadırına ait tüm eşyaların çöl yolculuğunda kolayca taşınabilmeleri için özel halkaları ve taşıma direkleri vardı. Kehatlılar bu eşyaları halkalar içinden geçirilmiş direklerle omuzları üzerinde taşırlardı. Şimdi borazan yine çalar ve bu kez Efraim oymağı hareket eder. Efraim'in sancağı altında Manaşe ve Benyamin oymakları da yürümekteler. Son olarak Dan oymağının sancağı altında Dan, Aşer ve Naftali oymakları yola koyulurlar. Tüm bunların gerisinde ise karışık bir insan kalabalığı yani melez grup gelir. Bunlar tam İsrailli olmayan ailelerdi. Mısırlılar ile evlenmiş olanlar gibileri. Bunların yapısı karışık olduğu gibi kafaları da karışık durumdaydı. İsrail ile gidip gitmeyeceklerine emin değillerdi. Sonuç olarak diyebiliriz ki bunlar İsrail grubundan ayrı kalmış bir insan döküntüsüydü. Daha önceki çalışmalarımızda Levililerin 24. bölümünde küfreden bir genç adamdan söz edilmişti. İşte bu genç adam melez gruba aitti. Annesi İsrailli ama babası Mısırlıydı. Şimdi belki borazan seslerini saymadınız ama saymışsanız 7 defa çalındığını fark ettiniz herhalde. Vahiy kitabında da 7 defa yükselen borazan sesinden söz edilir. Bu 7 borazan sesi İsrail oğulları ile bağlantılıdır. Son günlerde büyük sıkıntı dönemi diye bilinen bir zaman yaşanacaktır ve bu dönemin bir noktasında Tanrı İsrail oğullarını yine borazan sesiyle dünyanın dört köşesinden çağırıp vaat edilen ülkeye gelmelerini işaretleyecektir. Birçok yorumcu 1. Korintoslar 15:52 ayetinde söz edilen borazan sesini vahiy kitabındaki borazan sesiyle bağlantılı olduğunu ileri sürer. Bunu yapmakla Mesih'in kilise topluluğunun da büyük sıkıntı dönem içinden geçeceğini ileri sürmüş olurlar. Ancak dikkat etmemiz gereken bir nokta vardır. 1. Korintoslarda söz edilen boru sesi Rab İsa Mesih'in sesidir. Bunun ayrıntılarını 1. Selanikliler 4. bölümde okuyabiliriz. Orada şöyle diyor: Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. 1. Selanikliler 4 ayet 16. Onun sesi hem bir boru sesi gibi hem de baş meleğin sesi olarak duyulacaktır. Bunu biliyoruz çünkü vahiy kitabının 1. bölümünde buna açıklık getiren ayetler vardır. Alfa ve Omega benim. Rabbin gününde ruhun beni yönetimine almasıyla arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim. İlk ve son benim. Vahiy 1, 10-11. Ayetler. Bu sözleri duyan Yuhanna kimin konuştuğunu öğrenmek için arkasına döndüğü zaman kimi gördü dersiniz. Orada yüceltilmiş İsa Mesih'i, bizim baş kahinimizi gördü. Onun sesi bir borazan sesi gibiydi. Biliyor musunuz? Onun sesi ölüleri diriltecektir. Aynı zamanda onun sesi bu geçici ve ölümcül bedenlerimizi görkemli ve ölümsüz bedenlere değiştirecektir. Bunu herkes için yapmayacaktır. Ancak İsa Mesih'e iman etmiş olanlar, İsa Mesih'in ikinci gelişinde hayatta olan imanlılar bunu tecrübe edeceklerdir. Kilise için, yani inanlılar topluluğu için borazan sesi Rab İsa Mesih'in sesidir. Evet, borazanlar İsrailoğullarıyla bağlantılıdır. Çöl yolculuğunda onları harekete geçiren borazan sesiydi. Yine onları bu dünyanın çöl hayatından çağırıp tekrar Rabbe ve onun vaat ettiği ülkeye dönmelerini sağlayacak olan ses borazan sesi olacaktır. Musa kayınbabası Midyanlı Reuel oğlu Hovav'a Rabbin size vereceğim dediği yere gidiyoruz dedi. Bizimle gel, sana iyi davranırız. Çünkü Rab İsrail'e iyilik edeceğine söz verdi diyor Sayım 10. bölüm 29. ayette. Bu pasajda Musa'nın kayınbabası ile karşılaşıyoruz. Musa kayınbabasına ilginç bir davette bulunur. Onlarla beraber gelmesini ister. Bu ortam kilise için geçerlidir. Biz bu dünyada garipleriz, geçici yolcularız. Şu anda dünyanın çölündeyiz ama Rab İsa Mesih ile birlikte olmak için yürüyoruz. Onun huzuruna gideceğiz. Çevremizdeki insanlara verebileceğimiz çağrı Musa'nın kayınbabasına verdiği çağrı olmalıdır. Bizimle gel diyebiliriz insanlara. İman yoluyla Rab'be iman etmemişsen ve yeni doğuş sayesinde onun çocuğu olmamışsan imanlılar grubuna katılabilirsin. Değerli dostum, muhteşem bir sevinç ve mutluluğu çevrende görebilirsin ve hatta bunun sevinci seni de kapabilir. Biz diğer insanlardan daha iyi olduğumuz için bu gruba ait değiliz. Bizler sadece Rab İsa Mesih'in lütfu sayesinde kurtuluş bulan günahlı insanlarız. Sen kardeşim, imanlılar topluluğu ile yürüyebiliyorsan da şahsen İsa Mesih'e iman etmen gerekir. Kendini Tanrı önünde günahlı görebiliyorsan, bir kurtarıcıya ihtiyacın olduğunu kavramıştan çok basit bir şekilde ona gel ve günahlı olduğunu ikrar edip onun lütfuna sığın. Onun kanıyla günahlarından arın ve onun çocuğu olarak çöl yolculuğuna katıl. Bu yolculuk bizi Siyon Dağı'na götürecektir. Hayır, İsrail'deki Siyon Dağı'na değil, Tanrı'nın sonsuz kentine, cennete giden yolculuktur bu. Bu Siyon Dağı yeni Yeruşalim'dir, göksel Yeruşalim'dir. Gökten süslü bir gelin olarak inecektir bu yeni Yeruşalim. Musa'nın davetine karşılık kayınbabası ne dedi? Hovav, gelmem diye yanıt verdi. Ülkeme, akrabalarımın yanına döneceğim. Sayım 10. bölüm ayet 30. Bu cevaptan sonra Musa'nın susması gerekirdi ama konuşmaya devam etti. Yaşlı Hovav onunla gelmek istememişti. O kendi yerine, kendi evine dönmek istedi. Bunun üzerine Musa lütfen bizi bırakma diye üsteledi. Çünkü çölde konaklayacağımız yerleri sen biliyorsun. Sen bize göz olabilirsin. 31. ayet. Burada size itiraf edeyim ki Musa'yı bu noktada anlamıyorum. Tanrı Musa'ya açıkça onlara göz kulak olacak kişinin kendisi olduğunu söylemişti. Rabbin kendisi gündüzün bir bulut sütunu, geceleyin de ateş sütunu biçiminde onları koruyacak, onlara yön ve yol gösterecekti. Bunlar yetmiyormuş gibi Rabbin huzuru, Rabbin sandığında onların önünden gidecekti. Bunların her ikisi de Rabbisa Mesih'ten söz eder. Onlara öncülük yapan Mesih'ti. Şimdi hiç anlayamadığım bir nedenle Musa, kendi kayınbabasının onlara gözcü olmasını istiyor. Yani onlara öncülük yapmasını istiyor. Kayınbabası yaşlı bir adamdı ve Midyan çöllerinde büyümüştü. Bundan dolayı coğrafi alanda o yöreleri çok iyi biliyordu. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Musa'nın neden ondan yardım istediğini anlayabiliriz ama herkesten daha çok Musa'nın bilmesi gereken bir şey vardı. İsrailoğulları doğal biçimde yönlendirilmiyorlardı. Rab onları özel biçimde, özel bir yoldan vaat edilen topraklara götürecekti. Musa'nın kayınbabası Tanrı'nın yolunu bilmiyordu. Tanrı'nın onları hangi yoldan götürmek istediğini bilmiyordu. Bugün de kiliseye baktığımız zaman buna benzer bir görünüm vardır. Genel olarak kilise artık Rabbin sözünü dinlemek istemiyor. Sözde uzmanlara kulak veriyor. Ama bu insanların ruhsal anlayışa sahip oldukları nereden belli? Kendilerini ruhsal konularda uzman ilan eden kişilere dikkat edilmelidir. Kilisenin ihtiyacı gerçek ruhsal önderlik ve ruhsal önderlerdir. Bu önderlik doğal yeteneklerle yapılamaz. Kilise doğal liderlere baktığından dolayı yanlış yollara sapıyor ve çok kez aldanıyor. Çok kez Mesih'in kilisesi çok üzücü durumlara geliyor. Bugün kilise önderlerinin omuzları üzerinde büyük bir sorumluluk vardır. Ruhsal çobanlar, gözetmenler Rabbin kilisesini ruhsal çizgiler üzerinde yürütme yükümlülüğünü taşımaktalar. Dostum, sizin kilisenizin başı kimdir? Mesih İsa mı? Onun sizi kilisece yönlendirdiğine emin olabilir misiniz? Yoksa siz de Musa'nın kayınbabası gibi doğal açıdan uzman kişilere mi ruhsal konularda danışıyorsunuz? Dostum, bu noktada Musa kesinlikle bir hata yaptı. Buna şaşırmamak gerekir. Yani Musa hata yaptı diye saçımızı başımızı yolmaya gerek yok. Adam senin benim gibi günahlı birisiydi. Tabii ki hata yapacaktı. İlginç olan şu ki sayım kitabını Musa yazdı ve bu adam kendi hatasını kaleme almaktan çekinmedi. Düşünüyorum acaba bizlerden birisi böyle bir hata yapmış olsaydı onu kaleme alır mıydı? Ama Musa bunu yaptı. Rabbin dağından ayrılıp 3 günlük yol aldılar. Konaklayacakları yeri bulmaları için Rabbin antlaşma sandığı 3 gün boyunca önleri sıra gitti. Konakladıkları yerden ayrıldıklarında da Rabbin bulutu gündüzün onların üzerinde duruyordu diyor Sayım 10. bölüm 33 ve 34. ayetlerde. Şimdi nihayet yola koyuldular. Tanrı onlara önderlik ediyor. Tanrı'nın kendisi bölgeyi araştırıp en iyi yolu onlar için seçiyor. Musa'nın kayınbabasının bilir kişi olarak kadroya alınmasına gerek yoktur. Sandık yola çıkınca Musa, "Ya Rab kalk, düşmanların dağılsın, senden nefret edenler önünden kaçsın." diyordu. Sandık konaklayınca da, "Ya Rab binlerce, on binlerce İsrailliye dön." diyordu Sayım 10. bölüm 35-36. ayetlerde. Anladığımız kadarıyla Musa bu duayı bir adet haline getirip her gün bu şekilde yürüyüşe başlayıp son vermiştir.